Sonra geçip geçmediklerini görmek için bir daha onlara baktı. Fahriye ile göz göze geldiler. Şinasi ayağa kalktı ve kahveden çıktı. Onların yanına gitti. Üçü de ağır ağır yürüdüler. Fahriye Şinasi'nin yüzüne fazla gülüyordu. Hiç o her şeye itiraz eden Fahriye değildi. Şinasi bu değişmenin siyasi manasını anlamakla beraber Fahriye'nin iltifatlarını sevinçle karşılamak zaafından kendini kurtaramadı. İkisi de konuşurlarken Neriman susuyordu. İzahat vermenin en münasip anını bekledi ve Şinasi Fahriye'nin sözlerinden birine ilk kahkahasını attığı vakit Neriman onun bu neşeli anını kaçırmak istemeyerek sordu. Sen dün akşam bize gelmişsin öyle mi? Şinasi kuru bir evet dedi. Neriman cesaretle devam etti. Ben dün gece Hovardalık'taydım. Maxim'e gittim, para yedim. Söze böyle başlayarak masum insanlar gibi içi rahat ve neşeli gülmek istiyordu. Şinasi bunu anladı ve sesini çıkarmayarak devam etmesini bekledi. Neriman devam etti. Macit'le beraberdik. Fakat arkasını getiremedi. Ve bu Macit'le beraberdik cümlesi yalnız kaldığı için bir yazı levhası gibi Şinasi'nin dikkati önünde büyüdü. Fahriye arkadaşının imdadına yetişmek için sordu. Seni eve Macit mi getirdi? Evet. Biraz durdu ve devam etti. Ben dün senden ayrıldıktan sonra Fahriye'ye gittim. Toplantıdan vazgeçilmiş. Orada Macit'i gördüm. Çok ısrar etti ve benim Beyoğlu'na çıkardı. Evvela. Fakat Neriman'ın ilk cesareti ve neşesi kaybolduğu için sesi gitgide hafifliyordu ve yutkunmaya başladı. Sayfa 24. Bir gün evvel aynı saatte geçtikleri yolun ve kaldırımın üstündeydiler. Şinasi bir gün evvelki azaplarının hepsini hatırladı. Neriman'ın Fahriye'ye hiç gitmediği halde bu kadar cüretkarca yalan söylemesini hazmedemedi. Elleriyle öyle tesirli ve katı bir küçük hareket yaptı ki Neriman devam edemedi. Sükût içinde yürüdüler. Bugün Şinasi önde gidiyordu. Kolunda kemençesi yoktu ve kıyafeti o kadar ihmal edilmiş değildi. Halbuki Neriman yorgundu. Elinde siyah torbalı udu vardı ve her günkü kıyafeti içindeydi. Bu muvaffakiyetsizlikten sonra büsbütün şaşırdı ve yoruldu. Fahriye'ye doğru sokularak perişan bir halde olduğunu ona hissettirdi. Onun yardımını bekledi. Şinasi'nin önde olmasından istifade ederek bakıştılar. Fahriye düşündü ve sözü şöyle idare etti. Hata ettin Neriman, gitmemeliydin. Neriman tasdik etti. Evet, çok büyük hata. Zaten hiç eğlenmedim. Halbuki çok eğlenmişti. Burada tecrübesi olan bir kadın gibi konuşmaya muvaffak olmuştu. Çok büyük hata diye tekrar etti. Bugün çok üzüldüm fakat dayanamadım. Macit kibar çocuk, ne kadar yalvardığını gördün. Neriman bir gün evvel Fatih Harbiye tramvayını atlarken Şinasi tarafından görüldüğünü bilseydi ne kadar yalvardığını gördün demezdi. Çünkü Şinasi bir gün evvel Neriman'ın Fahriye'ye hiç uğramadığını ve Beyoğlu'na yalnız gittiğini biliyordu. Neriman o son cümleyi söyleyinceye kadar Şinasi biraz teselli bulmuştu. Fakat yalan tekrar edilince Şinasi'nin başına birden kan çıktı. Tam eski Darülfünun binasının önüne ve bir gün evvel ayrıldıkları noktaya gelmişlerdi. Şinasi birdenbire durdu, katı bir tavırla ''Ben geri dönüyorum'' dedi ve ayrıldı. Hızla yürüyerek uzaklaştı. İstemediği halde ayrılmak azabını bugün de Neriman çekiyordu. Sayfa 25. İki arkadaş yalnız kalır kalmaz bakıştılar. Fahriye mırıldanmıştı. Fena oldu. ''İtiraf etmemeli miydim?'' ''Bilmem, galiba. Gizleyemezdim ki.'' Fahriye tekrar etti. Fena oldu. İki arkadaş da konuşmadan epey yürüdüler. Neriman birdenbire boşaldı. Sinirlendiği vakit iplik kadar incelen ve sık sık asabi titreşlerin kopardığı hırçın bir sesle söylenmeye başladı. Öf, bu elimdeki ut da sinirime dokunuyor. Kıracağım geliyor. Şunu Şamlı'ya bırakalım. Bu benim elime nereden musallat ettiler? Evdeki hey hey yetişmiyormuş gibi üstelik bir de Darül Elhan. Şu Alaturka musikiyi kaldıracaklar mı ne yapacaklar? Yapsalar da ben de kurtulsam. Hep ailenin tesiri. Babam şark terbiyesi almış. Ne çalar? Akrabam öyle. Fakat artık sinirime dokunuyor. Bir kere şu musibetin biçimine bak. Hele bu torbası. Sayfa 26. 20 gündür elime almıyorum. Bugün mecbur oldum. Bırakacağım musibeti. Darülhan'dan da çıkacağım. Yahut Alafranga kısmına geçeceğim. Zaten bizim kısmı lav edeceklermiş. Allah razı olsun. Kendimden nefret ediyorum. Oturduğum mahalle, oturduğum ev, konuştuğum adamlar çoğu sinirime dokunuyor. O Fatih Meydanı'nın önünden geçerken meydan kahvelerinde bir sürü işsiz, güçsüz, softa makulesi adamlar oturuyor. Biraz temizce giyindim mi insanın arkasından fena bakıyorlar. Kim bilir neler söylemiyorlar. İnsan yolda bile rahat yürüyemiyor. Sonra o dükkanların hali nedir? adım başı aşçı ve kahve. Erkeklerin işi gücü kahvede, caminin önünde oturup sokağı seyretmek. Dün tünelden Galatasaray'a kadar dükkanlara baktım. Esnaf bile zevk sahibi. İnsan bir bahçede geziniyormuş gibi oluyor. Her cemeken çiçek gibi. En adi eşyayı öyle bir biçime getiriyorlar ki mücevher gibi görünüyor. Sonra halkı da bambaşka. Dönüp bakmazlar. Yürümesini, giyinmesini bilirler. Her şeyi bilirler canım. O macisin ellerine baktım. Kadın eli gibi. Tertemiz, incecik. Tırnaklarının üstünde bile çalışmış. Şinasi'nin elleri gözümün önüne geldi. Tırnağın biri kırık, öbürü batık. Neymiş? Kemençe çalarmış. Böyle elini parçalayan sazı parçalamalı. Hiç telin kenarına tırnak sürtülen saz görülmüş müdür? Her işimiz acayip. Nefret ediyorum. Daha geçen gün Neriman üst üste ve hiç durmadan söylüyordu. Bir hafta 10 gün böyle yorulmadan söyleyecekmiş gibiydi. Fahriye ihtar etti. Şamlı'yı geçtik. Geriye döndüler ve bir musiki dükkanına udu bıraktılar. Dışarı çıkınca Neriman sözü hiç kesilmemiş gibi derhal cereyanını bulan bir heyecanla devam ediyordu. Sayfa 27. Fahriye biraz evvelki hadisenin bu sinirliliği uyandırdığını anlıyordu. Mevzuya doğrudan doğruya girdi. Senin deminki meseleye canın sıkıldı. Anlıyorum ki Şinasi'nden de pek vazgeçemiyorsun. Yoksa bu kadar sinirlenmezdin. Fahriye'nin bu fikri Neriman'a tesir etti. Onun bu sözleri Neriman'ın bütün öfkeleri ve isyanları arkasında gizlenen büyük bir alakayı kendi gözünde de ansızın meydana çıkardı. İnkar edemedi. Biraz şaşırarak itiraf etti. Tabii dedi. 7 senedir adeta gece gündüz beraberiz. Bizim evin tek erkeği gibi bir şey. Ve artık sözlerine devam edemedim. Liseye giderken sabahları Şinasi bu yol üzerinde beklediği günlerin heyecanını hatırladı. Ekseriya uğrayıp oturdukları tanıdık bir kırtasiyeci dükkanının önünden de geçiyordu. İçeriye baktı ve loş havası içinde birçok hatıralar gizleyen bu dükkan onu en uzak maziye kadar çekti. Şinasi'nin onu çok mesut ettiğini itirafa mecbur oluyordu. Fakat birkaç adım ileride kaldırım üstünde sandalyelerini çıkarmış bir kahvenin önünden geçerken Neriman gene biraz hararetlendi. Al işte bir tane daha sokak ortasında oturuyor kahve içiyorlar. Daha güzel bir hayata karşı iştiyakını uyandıran bu kahvelere karşı kinini tekrar döktü. Tramvay bekleme yerine kadar geldiler. Fahriye her zaman oradan ayrılırdı. Durdular. Bir Fatih Harbiye tramvayı yaklaşıyordu. Bu tramvay Neriman'da bütün arzuları şiddetle uyandıran bir münebbih haline gelmişti. Onu görür görmez ani bir arzuya kapıldı. Haydi dedi, istersen Beyoğlu'na kadar çıkalım. Fahriye razı oldu. Hemen tramvaya atladılar. Neriman'ın kendi kendine pek de itiraf edemediği bir ümidi vardı. Macit'e rast gelmek ihtimali. Bu ümit Neriman'ın neşesini iade etti. Fakat tramvay biraz ilerledikten sonra Neriman parmağıyla Fahriye'ye caddede bir şey gösterdi. Allah aşkına bak dedi. Yol üstünde mezarlık olur mu? Koskoca cadde, ortasında mezarlık. Mezarlar arasında yaşıyoruz.